Ayrım 47, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 519. Wallander koşa koşa aşağıya botun yanına indi. Birkaç kez tökezleyip düşmüştü. Suyun yanına vardığında rüzgarın daha da sert esmeye başladığını fark etti. Halatı çözdü, tekneyi itip içine atladı. Motor ilk çekişinde çalışmıştı. Öyle karanlıktı ki geri döndüğünde tekrar iskeleyi bulup bulamayacağını merak etti. Tam botu çevirmiş, hızı arttırıp uzaklaşmak üzereydi ki silah sesi duydu. Hiç şüphe yok, bu bir silah patlamasıydı. Ses avcı kulübesinden geliyordu. Vitesi boşa alıp dikkatle kulak kabarttı. Yanılmış olabilir miydi? Botun yönünü yeniden çevirip karaya sürdü. Kıyıya atlamaya çalışırken kısa kaldı ve suyun ayakkabılarının içine dolduğunu hissetti. Bir yandan da hala kulak kabartmış bir şeyleri duymaya çalışıyordu. Rüzgar hızlandıkça hızlanıyordu. Tüfeği çantasından çıkarıp doldurdu. Adada varlığından habersiz olmadığı birileri olabilir miydi? Avcı kulübesine geri döndü. Elinde tüfeği kullanıma hazır, mümkün olduğunca sessiz hareket ediyordu. Perdelerin arasından sızan solgun ışığı görünce durdu. Ağaç tepelerinde rüzgarın ışırtısından ve dalga seslerinden başka ses yoktu. İkinci bir silah sesini duyduğunda kulübenin kapısına doğru ilerlemeye yeni başlamıştı. Hemen kendini yere atıp yüzünü nemli toprağa iyice yapıştırdı. Tüfeği atmış, elleriyle başını koruyor, her an zımbalanmayı bekliyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Sonunda doğrulmaya cesaret ederek tüfeğini aldı. İki namlunun da içine toprak kaçıp kaçmadığını kontrol etti. Ağır ağır ayağa kalktı. Sonra kambur vaziyette sakına sakına ön kapıya gitti. Hala bir şey olmamıştı. Seslendi ama Sten Nordlander cevap vermiyordu. İki el silah sesi diye düşündü telaşla ve bunun ne anlama gelebileceğini anlamaya çalıştı. Sten Nordlander'in sorusunu sorarken ki hali hala gözlerinin önündeydi. O halde hiç şüphe yok. Wallander kapıyı açıp içeri girdi. Håkan von Encke ölmüştü. Sten Nordlander onu alnının ortasından vurmuştu. Sonra da silahı kendine çevirmiş ve yıllarca arkadaşı ve meslektaşı olmuş adamın yanında ölü yatıyordu. Wallander çok sinirlenmişti. Bunu tahmin etmeliydi. Sten Nordlander dışarıda karanlıkta durmuş ve Håkan von Encke'nin herkesi ve belki de en çok kendisine inanıp güvenenleri, onu askerden bir meslektaşı olarak değil, arkadaşı olarak görenleri aldatışının hikayesini dinlemişti. Wallander her yere bulaşan kanlara basmamaya dikkat ederek az önce oturup von Encke'nin anlattıklarını dinlemekte olduğu sandalyeye çökercesine oturdu. Usanmıştı artık. Yaşlandıkça gerçekle yüzleşmesi zorlaşıyordu sanki. Ama işte her zaman peşinde olduğu şey buydu. Jürsholm'deki o doğum günü partisinden beri neler neler olmuştu diye merak etti. Benimle yaptığı sohbetin karısının bir ajan olduğuna inanmam için hazırladığı planın bir parçası olduğunu düşünürsem, böylelikle kendisi hakkında oluşabilecek herhangi bir şüpheyi başka yöne çevirmeyi amaçladıysa, bu en önemli kararların aslında çoktan alınmış olduğunu gösterir. Belki de beni kandırma fikri de Håkan von Encke'nindi. Oğlunun birlikte yaşadığı kadının babası aptal bir polis dedektifiydi ve bu durum en iyi şekilde değerlendirilebilirdi. Orada önünde ölü yatan iki adamla öylece otururken hem üzüntülüydü hem de öfkeli. Ama kendisine en çok kızdıran asıl şey Clara'nın büyük annesi ile büyük babasını tanıyamadan büyüyecek olmasıydı. Bundan sonra alkole karşı kaybetmekte olduğu bir savaş içinde olan bir büyük anne ve gün geçtikçe yaşlanıp kuvvetten düşen bir büyük baba ile idare etmek zorundaydı. Orada bunları düşünerek yarım saat kadar oturmuştu, belki de daha fazla. Sonra kendini yeniden bir polis dedektifi olmaya zorladı. Hiçbir şeyi ellememe ilkesine dayanan en basit taktiği uyguladı. Sten Nordlander'in cebinden araba anahtarlarını aldı ve avcı kulübesinden ayrılıp bota döndü. Botu yeniden suya itmeden önce kıyıda durup gözlerini kapadı. sanki geçmiş dolu dizgin üstüne geliyormuş gibi hissediyordu. Hakkında hep çok az şey bildiği büyük koca dünya, şimdi koca sahnede küçük bir oyuncu olmuştu. Daha önce bilmediği neyi biliyordu şu anda? Pek de fazla bir şey değil diye düşündü. Büyük siyasi ve askeri gelişmelerin dışında kalan hep aynı şaşkın tip. Hala yan çizginin dışında bekleyen, aynı mutsuz ve özgüvensiz kişiyim her zaman olduğu gibi. Botu itip açıldı ve karanlığa rağmen yine de iskeleye sokabilmeyi başardı. Botu aldığı yere bırakmıştı. Rıhtım ıssızdı. Sten Nordlander'in arabasına binip uzaklaştığında saat sabahın ikisi olmuştu. Onu tren istasyonunun dışına park etti. Özenle direksiyonu, vitesi ve kapı kollarını sildi. Ardından güneye gidecek ilk sabah trenini beklemeye başladı. Beklerken birkaç saati parktaki bankta geçirdi. Yanındaki çanta içinde babasının eski tüfeğiyle bu tanımadığı kasabada bir bankta oturuyor olmasının ne kadar acayip olduğunu düşündü birden. Şafak sökerken yağmur çiselemeye başlamıştı. Açılmış bir kafe buldu. Kahve söyleyip eski gazeteleri karıştırdı. Sonra da trene binmek için tren garına döndü. Bir daha Mavi Adaya asla gitmeyecekti. Trenin penceresinden bakarak uzaktan Sten Nordlander'in arabasını istasyonun parkında gördü. Nasılsa bir süre sonra birilerinin dikkatini çekecekti ve olay oradan zincirleme çözülecekti. Belki akıllara gelen sorulardan biri rıhtıma nasıl gittiği ve oradan Mavi Adaya nasıl ulaştığı olacaktı. Ama botu kiralayan adamın ıssız avcı kulübesinde yaşanan o kötü olayla Wallander'i ilişkilendirmesi için bir sebep yoktu. Ayrıca bütün bulgular hiç şüphe yok, kesinlikle gizli tutulurdu. Wallander Malmö'ye öğleyi biraz geçe varmıştı. Kendi arabasını alıp Ystad'a doğru yola çıktı. Çıkışa geldiğinde polisin kontrol için barikat kurmuş olduğunu gördü. Kimliğini gösterip alkol ölçere üfledi. Meslektaşını neşelendirmek için nasıl gidiyor diye sordu. Millet ayık mı? Genelde evet, daha yeni başladık. Bir iki kişiyi yine de enseleriz kesin. Ystad'da işler nasıl? Şu an için sakin denilebilir ama Ağustos her zaman Temmuz'dan daha fazla iş çıkarır. Wallander ona iyi şanslar dileyip penceresini kapadı ve yola devam etti. Daha sadece birkaç saat önce ayağımın dibinde iki ölü adamla oturuyordum diye düşündü. Neyse ki gözlerimin önüne gelenleri herkes benimle birlikte göremiyor. Yaşadıklarımız iz düşümsel olarak yanı başımızda belirmiyorlar. Markete gidip birkaç kalem alışveriş yaptı, Jussi'yi geri aldı ve nihayet evin önündeki park yerine gelip durdu. Aldıklarını buzdolabına yerleştirdikten sonra gidip mutfaktaki masaya oturdu. Her şey yeniden sessiz ve sakindi. Linda'ya ne söyleyeceğini düşündü. Ama kızını o gün aramadı, hatta akşam olunca da aramadı. Ona nasıl söyleyeceğini hiç bilmiyordu. Bitiş. Mayıs 2009'da bir gece Wallander bir rüya görürken uyandı. Bu gittikçe sıklaşmaya başlamıştı. Uyurken gördüğü bütün rüyalar gözlerini açtığı halde kaybolmuyorlardı. Oysa kısa bir süre öncesine kadar gördüklerini hiç hatırlamazdı. Jussi hastaydı, yatağının ayak ucunda yerde uyuyordu. Başucu sehpasının üstünde duran saat 4:15'i gösteriyordu. Belki de kendisini uyandıran sadece gördüğü rüya değildi. Belki açık duran pencereden duyduğu baykuşun sesi bilinçaltına girip kendisini uyandırmıştı. Bu it değildi. Ama öten bir baykuş yoktu çevrede. Rüyasında Linda'yı görmüştü ve Mavi Adadan döndüğü gün onunla yapması gereken konuşmayı. Rüyasında kızını aramış ve ona olanları anlatmış, kızı da sessizce dinlemişti. Hepsi bu kadardı. Rüya tam ortasında kopmuştu, çürük dal gibi. Kendini huzursuz hissederek uyanmıştı. Linda'yı hiç aramamıştı. Bunu yapacak gücü bulamamıştı. Özrü ise basitti. Yaşanan acı olayda kendisinin de bir rolü vardı ve kızını aramak durumu başa çıkılamaz noktalara getirecekti. Ona her şeyi olduğu gibi anlatsa, kızı da Hans da onun olaya karışmış olduğundan şüphelenirlerdi. En iyisi ancak bu iş kamuoyuna yansıdığı zaman olanları öğrenmeleriydi. Ve eğer biraz şansı varsa kendisi bu işin dışında kalmayı başarırdı. Wallander bu vakanın hayatında başından geçenler arasında en kötüsü olduğunu düşündü. Buna belki denk olabilecek aklına gelen diğer tek olay, çok yıllar önce görev sırasında ömründe ilk kez bir adam öldürmesi durumuydu ki, olaydan sonra ciddi ciddi bir polis olarak devam edip etmemeyi düşünmüş, aklından tıpkı Martinson'un yaptığı gibi havlu atıp kendini bambaşka bir şeye adamak geçmişti. Wallander yavaşça yatağın kenarından eğilip köpeğine bir göz attı. Jussi uyuyordu. O da rüya görüyor, ön patileriyle havayı tırmalıyordu. Geri çekilip yeniden uzandı. Pencereden içeri giren hava taptazeydi. Üstündeki yatak örtüsünü attı. Düşünceleri masanın üstünde yayıntı halde duran bir tomar kağıda kaydı. Geçen Eylül ayında bir rapor yazmaya başlamıştı. Mavi Adadaki avcı kulübesinde meydana gelen acı olayda olan biten her şeyi not edip sonuçlandırmaya çalışıyordu. Cesetleri bulan eski Lundberg olmuştu. Uytterberg derhal olayla ilgilenmeleri için Norrköping'deki CID'yi aramıştı. Bu durum güvenlik polis birimi ve askeri istihbarat servisini ilgilendirdiği için soruşturmaya her yönüyle kısıtlama getirilmiş ve her şey bir gizlilik perdesi arkasında yürütülmüştü. Wallander Uytterberg tarafından aranıyor ve aktarılmasında sakınca olmayan bilgileri ondan alıyordu ama son derece gizli olarak. Soruşturma boyunca olay içinde Wallander varlığının keşfedilmesi olasılığından endişe edip durmuştu. En çok merak ettiği de Nordlander'in Wallander ile yapacağı yolculuktan karısına bahsedip etmediğiydi ama belli ki etmemişti. İsteksizce elini aldığı gazetelerden Bayan Nordlander'in kocasının ölümü karşısında duyduğu üzüntü ve çaresizliği okumuştu. Kadıncağız kocasının eski bir arkadaşını öldürüp sonra da kendisini vurduğuna bir türlü inanamıyordu. Çok esrarengiz olan ve hiç kimsenin açıklama getiremediği bir şey de Sten Nordlander'in Mavi Adaya nasıl gittiğiydi. Uytterberg birkaç kere olaya üçüncü bir kişinin karışmış olmasından şüphelendiğini bildirmiş ama bunun kim olabileceğini ve olaydaki rolünün ne olduğunu bilmediğini söylemişti. Ayrıca acı olayın meydana geliş sebebini de hiç kimse çözemiyordu. Gazeteler ve diğer medya organları olayla ilgili ileri geri yapılan değerlendirmelerle dolup taşıyor, avcı kulübesinde meydana gelen kanlı dramın söylenceleri içinde zevkle debeleniyorlardı. Linda, Hans ve Clara meraklı gazeteciler ve yönelttikleri hadlerini aşan bunaltıcı soruları yüzünden neredeyse evlerinden taşınma noktasına gelmişlerdi. Fesat yüklü ve art niyetli varsayımlardan en inanılmaz olanı, Håkan von Encke ile Sten Nordlander'in Olof Palme'nin ölümüyle ilgili bir sırrı beraberlerinde mezara götürmüş olduklarıydı. Ara sıra Uytterberg ile yaptığı görüşmelerde Wallander açık vermekten çekinip sanki nezaket icabıymış gibi Louis von Encke'nin bir Rus ajanı olması şüpheleriyle ilgili gelişmelerin ne aşamada olduğunu soruyordu. Uytterberg'in bu soruya karşılık kendisine aktardığı bilgi ise çok sınırlıydı. ''Onunla ilgili her şey şu an için durmuş gibi geliyor bana.'' diyordu. ''Güvenlik polis birimi ne gibi gerçekleri araştırıyor ya da neyi örtbas etmeye çalışıyor hiç bilmiyorum. Sanırım araştırmacı gazetecilerden birinin olayı irdelemeye başlamasını beklemek durumunda kalabiliriz.'' Wallander Håkan von Encke'nin Amerikan ajanı olması konusundaysa tek bir sözcük bile duymamıştı. Bu olayların nedeni olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Kendisiyle ilgili ne bir şüphe ne de bir söylenti vardı. Wallander bir defasında Uytterberg'e bu tip bir varsayım olup olmadığını açıkça sormuş, Uytterberg hayret edip itiraz etmişti. ''Tanrı aşkına, von Encke neden bir Amerikan ajanı olsun ki?'' ''Ben sadece olası bir açıklama getirebilecek varsayımlardan birini yürütüyordum.'' dedi Wallander. Yani Louis'in Rus ajanı olduğuna dair şüpheler varsa neden farklı bir olasılıkla düşünmeyelim diye.
Sanırım güvenlik polis biriminin veya askeri istihbarat servisinin böyle şüphesi olsa duyardım.
Sadece sesli düşünüyordum dedi Wallander.
Benim bilmediğim bir şeyler mi biliyorsunuz diye sordu birden Uytterberg ses tonuna yansıyan ani bir sertlikle.
Hayır dedi Wallander, sizin bilmediğiniz bir şeyi bildiğimi sanmıyorum.
Bu konuşmanın ardından Wallander yazmaya başlamıştı. Bütün düşüncelerini ve notlarını toplamış, salondaki duvarlardan birine not yapıştırma sistemi geliştirmişti. Linda ne zaman ziyaretine gelse beraberinde Hans veya Clara ile onları duvardan söküyordu. Wallander hikayesini yazarken başkasının işe karışmasını istemiyordu. Hatta kimsenin ne yaptığını bile anlamalarını istemiyordu. İşe ucu açık kalan noktaları bir sonuca bağlamakla başlamıştı. Adını George Talbot'un yaşadığı apartmanın girişinde gördüğü şu USG firmasını kontrol etmek zor olmamıştı. Bir danışmanlık şirketiydi. Her şey yasalara uygun görünüyordu. Öte yandan kendisi dışarıdayken evine kimin girdiğini ve Niklas Gordon'e ziyaret yapan amcayı bulamamıştı. Onların Håkan von Enke'yle çalışan birileri olduğu kesindi. Sinye'nin kitabı adını verdiği dosyayı aradıklarını düşünse bile onların bunu neden yaptığını kesin olarak öğrenememişti. Dosya şu anda yazılarını hazırladığı masanın üstündeydi ama işi olmadığı zamanlar onu hala Jussi'nin kulübesinde saklamaya devam ediyordu. Kısa bir süre sonra yapmakta olduğu şeylerin aslında ne anlama geldiğini fark etti. Aslında bunları yazarak Håkan von Enke'yi olduğu kadar kendisini yani kendi hayatını da anlatıyordu. Soğuk Savaş'la ilgili ve İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin tarafsızlık sergileyip müttefik güçlere katılmama durumunu koruması mı, yoksa NATO'nun bir parçası olması mı gerektiği arasında bölünen görüşlerle ilgili çevreden duyduğu her şeyi hatırlamaya çalıştığında yaşadığı dünya hakkında aslında ne kadar az şey bildiğini fark ediyordu. Daha önce öğrenme zahmetine girmediği bilgileri şimdi tamamlamaya çalışması imkansızdı. Dünya hakkında bugün öğrenebileceği şeyler belli ki günümüzde yaşayan bir başkasının bakış açısından geçmişe bakarak söyledikleri olacaktı. Kendi jenerasyonu açısından bu durumun tipik olup olmadığını düşündü hınzırca. Yani içinde yaşadıkları dünyada meydana gelen gelişmelere ilgi göstermeme ve sürekli değişen politik durumlara karşı bir kayıtsızlık. Yoksa kendi jenerasyonu ikiye mi ayrılmıştı? Aldıran ve ilgilenenler ile aldırmayan ve ilgilenmeyenler arasında. Babası her zaman her konuda kendisinden daha donanımlı olmuştu. Bunu bugün daha iyi görebiliyordu. Tage Erlander ve Malmö'deki Halk Parkı'nda yaptığı konuşması bu konuyla ilgili meydana gelen tek olay değildi. 1970'lerin başında yapılan seçimlerde gidip oyunu kullanmadığı için babasının kendisine kızdığını hatırlıyordu. Babası çok öfkelenmiş ve kendisine konu siyaset olunca boş kafalı bir salak olduğunu söyleyip üstüne boya fırçasını fırlatmış, karşısından yıkılmasını söyleyip onu kovmuştu. O da denileni yapmıştı tabii. O sıralar babasının bir garip olduğunu düşünmüştü. İsveçli siyasetçilerin birbirleriyle olan çekişmelerini Wallander ne yapsındı ki? Kendisini ilgilendiren tek şey vergilerin düşük, gelirlerin yüksek seyretmesiydi. Başka bir şey değil.
47. Ayrımın sonu. Sayfa 529.